Ayrım 7.
Herifin çürükleri sararmış da başıyla analığını gösterdi. Bu gavurunkiler durur olduğu gibi. Ben derim ha anamın çürükleri ha herifin çürük çürük olduktan sonra. Günaydan ne istiyor? Evlendirsin mi istiyor? İşte buna çok güldü Nesibe. Get işine. Kız istemez ki çırağılan evlensin. Netsin çırağı. Çok zengindir bunlar. Çirkindir ama gitmez furuncunun çırağına. Mendis ister o. Zaten kimse bilmez kirlendiğini. Furuncunun oğlan da kaçmış. Nereden bulacaksın? Ne olacak şimdi? Ne olacak? Aldıracaklar çocuğu. Analığım bekler abla gelsin. İyi bir doktor soracak ablama. Biraz da muhabbetin seyrinden olacak. Daha fazla kalmak istememiş ayrılmıştım. Olayı takip de edemedim. Ama anlaşılan Günay sormuş soruşturmuş bir doktor bulmuştu. Şimdi düşünüyorum da kendi hamileliğini Tanrı'nın bedenimi kutsaması diye tanımlayan bir kadından istenecek yardım değilmiş. Daha da ironik olanı şafağın çocuğunu da aynı doktorun almış olması. Birkaç ay sonra bir uğradığımda Nesibe'nin gözlerinin içi gülüyordu. Bir düğün davetiyesi uzattı. Serap'a evlendiririk be kuzum. Serap'ın kim olduğunu çıkarmaya çalışırken Günay nasıl becerdiklerini sor dedi ve meseleyi hatırladım. Nesibe yine gülüyordu. Bir ağabeyi vardır bu Serap'ın. Bir katip çalıştırılmış yanında. Biraz yaşlıdır ama abdestinde namazında arslan gibi adamdır. Kız gibi kızarır yüzüne bakanda. Kimi kimseciği de yoktur. Eve evrak neyin getirip götürürken görmüş bizim Serap'ı. Görmüş istediği gibi temiz bir kız. Hiç bakamaz ya bizim kız kimselerin yüzüne. Herif sanmış utangaçlığındandır. Garı kısmısını etli butlu da severmiş adam. Demiş istesem mi, istemesem mi? İstesem verirler mi? Öyle ya. Kendisi yoksuldur, bunlar paralı. Sonra yaradana sığınmış, varmış bizim Raşit'e demiş. Ben senin bacını isterim. Bizim Raşit de ne zamandır yakınır bacısı evde kaldı diye. O da demiş hay hay. Ama analığım tutturmuş yok. Benim kızım mendislere layıktır. O çulsuz da kim oluyor? Hani ağlıyordu kızına koca yok diye? Nesibe bu lafa da çok güldü. Sen ne diyorsun be kuzum? Nazlanacak ki adam kıymasını bilsin. Analığım dermiş benim kızımın hemen dişler istese vermedim. Bir yalvartmış bir yalvartmış herifi. Peki kız istiyor mu bu adamı? İstemeyecek de ne edecek? Çürüktür, isteyecek elbet. Kapı gibi adamdır, iyi adamdır, Müslüman adamdır. İyi de nasıl alacak çürük kızı? Hadi get işine, italiklediğini görebiliyordum. Ama ne aptalsın. Nasıl aldığını da Günay anlattı. Ramize Hanım'ı gördün ya, o hanım meşhur uncuların anneleri. Yok canım, hani şu pastaneleri filan olan. Pastaneler göstermelik. O kadar para pastaneden kazanılmaz. Hayali ihracattan ithalata, uyuşturucuya kadar her şey var. Bunlar 5 erkek kardeş, babaları toprak ağası. Adam ölünce büyük toprağın başında kalıyor, diğerleri İstanbul'a gelip burada iş tutuyorlar. 5-10 sene içinde multi milyoner oluyorlar. Rumeli Hisarı'nda Boğaz'a nazır bir apartmanları var. Bütün aile o apartmanda oturuyor. Erkeklerin 4'ü de evli, kendi daireleri var. Ama yemek, içmek, yıkanmak, televizyon, bütün faaliyet Ramize Hanım'ın dairesinde cereyan ediyor. Kendi dairelerine yatmadan yatmaya çıkıyorlar. Şimdi gözünün önüne getir. Evin Paşa Bahçe'den Kandilli'ye kadar gören cephesinde 90 metrekarelik bir salon. Tıklım tıklım eşya, biblo, avize, aplik vesaire dolu bir salon. Ve yerden tavana camlar, mısır işi kadife, saten perdelerle sıkı sıkıya örtülmüş. Buna mukabil dış kapının girişinde sokağa bakan normal boyutlarda bir oda var. Bütün aile oraya doluşuyorlar. O kadar kalabalık oluyor ki televizyonun sesi bile duyulmuyor. Buradaki perdeler sedirin örtüsüyle aynı desenden. Anlaşılan bir yerden bir top basma kapatılmış. Perdeden minderlere kadar her şey bu kumaşla kaplanmış. O kadar ki benim ilk gördüğüm gün Ramize Hanım'ın entarisi de aynı kumaştandı. Sedirin üstünde otururken kadın nerede başlıyor, sedir nerede bitiyor belli olmuyordu. 4 tane gelin var. 4'ü de besbelli aynı berbere gidiyorlar. Aynı terziden dikiniyorlar. Siyah V yaka dar elbiseler. Besbelli birisi onlara V yaka siyah elbiselerin kadını ince uzun gösterdiğini söylemiş. Dördünün de saçı aynı sarı tona boyanmış. Buklelerine varıncaya kadar da aynı. Ayaklarında üstü pompomlu yatak odası terlikleri, altın takılar, takılar, takılar, yeşil farlar, farlar, lacivert rimeller, mor rujlar, pudralar. Dördünün de elinde birer hafta sonu. Bir yandan Emel Sayın ne giymiş ona bakıyorlar, öte yandan da kocalarının o gece hangi eğlence kulübünde olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Ve tabii kocalarının hiçbirisi hemen hiçbir gece eve zamanında gelmiyor. Geldiği zaman da sarhoş. Şimdi bu arada bir Serap var. Serap, Allah affetsin, Ramize'nin küçük bir kopyası. Hani yani uluslararası ölçülerde çirkin bir kız. Vardır ya, burnunu kestirsen boynunu ne yapacağını bilemezsin. Öyle bir beden. Fırıncının çırağı da buna aşık oluyor, öyle mi? Fesubhanallah. Keçiye oluyor da. İşte o kadar bir iş anlaşılan. Hisar üstünde bir mezarlık vardır. Serap'la orada buluşuyorlar. Ve olacağına bak, ilk defasında kız hamile kalıyor. İşin farkına varan Ramize, evin içinde o kadar kadın var, gelinler, kızlar ama Ramize hepsinden saklıyor. Bir tek bizim Nesibe ile işbirliği yapıyor. Nesibe bunun evlatlığı, öyle mi? Beslemesi. 7 yaşında annesiz babasız kalınca halası bunlara hizmetçi diye vermiş. O kadar küçükmüş ki bulaşık yıkamak için taburenin üstüne çıkardım. Evye'ye boyum yetişmezdi diye anlatıyor. 15-16 yaşlarına kadar onlarda kalmış. Sonra da yaşlı bir adamla evlendirmiş, kurtulmuşlar. O kapıcıyla evli değil mi? O genç adamla. İkinci kocası Abdullah. Yaşlı adam evlendikten birkaç yıl sonra ölmüş. Bu kocası Nesibe'den küçük. Apartmanlardan birisinde ona da bir kapıcılık vermişler, olmuş bitmiş. Ama ilişki kesilmemiş. Ne zaman neye ihtiyaçları olsa Nesibe gel diyorlar. Bu defa da bu Ramize, Nesibe'den kürtaj doktoru soruyor. O da kadını alıyor bana getiriyor. Ben de bizim beyaz dizi Demet'e havale ediyorum. O da bunları alıp götürüyor. Aileden kimsenin ruhu duymuyor. Şimdi de bu adamı bulmuşlar, onunla evlendirecekler. Düğüne gideceğiz artık. Hadi canım sen de demiştim. Yok canım gideceğiz dedi Günay, güldü. Sen değil ama ben gitmezsem hem Nesibe'ye ayıp olur hem de ürkerler. Ürkerler mi? Tabii. Sırlarını bildiğimiz için bizi yakınlarında görmek isteyeceklerdir. Çok değerli bir şeyin emanet ettiğin birinin ortadan kaybolduğunu düşünsene, ne kadar rahatsız olursun. Düğün Hisar üstündeki evde oldu. Bahçe kapısının önünde son model Mercedesler, apartman kapısının önünde gelişi güzel yalı yüzlerce ayakkabı vardı. Ayakkabılar çamurluydu. Tabanları kararmış, etiketleri sökülmüş, adi deri giyilmekten açılmış, kayığa dönmüştü. Rodoplu kendisininkileri çıkarttığında çöpe atıyormuş duygusuna kapıldı. Benim tütün rengi yumurta topuklar mezbelelikte utanç verici bir refah adacığı oluşturdular. Ellerini, bileklerini kımıldatmaksızın iki yana açtı. Daha başlangıçtaki manzara yabancılığımı söylüyordu. Ama ne yaparsın? Nitekim Raşit'in büyük kızı. Sevim koşturdu, benim ayakkabıları kaldırdı. Kenara, korumaya aldı. Al sana bir ayrıcalık daha. Bırak tavuklarımızın karışmasını. Hatırlar mısın Ahmet Arif'in öyle bir şiiri vardı? Ayakkabılarımız bile karışmıyordu. Sevim önde, ben arkada, iki tarafı rengarenk giyimli genç kızlarla saç spreyi kokularına sürtünerek yürüdük. Hakim renk kırmızıydı, hakim kumaş saten, hakim elyaf sentetik. Saçlar alabildiğine kabartılmış, taşlı tokalar, fiyongolar, kollarda ve boyunda altın, altın, altın. Girişin sağındaki basmalı odada bir kadın yüzüne tülbent örttüğü bebesini ayağında sallıyordu. Hemen yanında beni her zaman şaşırtan rahatlıkla göğsünü çıkartmış meme veren bir başkası vardı. Sedirlerin arasındaki boşlukta eğilmiş birkaç genç anne ter içinde çocuklarını tedip ediyorlardı. Biz salona yürüdük. Bir mumdur, iki mumdur, ha ha ha ninna. Belki 30 kadın göbek atıyordu. Bu göbek dansı ne kadar kışkırtıcı olabiliyor. Bir genç kız, hatırlıyorum, gözlerini göbek deliğine dikmiş, ayakta ikiye katlanıyordu. Bedenine öylesine yoğunlaşmıştı ki, inanır mısın, mastürbasyon yaptığını düşündüm. Üstelik de bir mumdur göbek dansına uygun değildir. Ama örtülü örtüsüz, genç yaşlı herkes oynuyordu. Derilerinden fışkıran buharı göremesen de koklayabiliyordun. Ramize Hanım nerelerde diye sordum. Burada, gel dedi kız. Kalabalığı yerdi. Beni salonun öbür ucuna götürdü. Şimdi bakıyorum Ramizeler 5 olmuş. İki kız kardeşi, bir görümcesi, bir de halası var ki tıpkı kendisi. Günay Hanım, gel gel otur diye yer açtı. Tabii tanıştırmak diye bir adet yok. Sadece sırayla hoş geldin dediler. Hatır sordular, ben de mukabele ettim. Neden sonra iyice yaşlı olanı sordu. Kimdir? Doktordur dedi Ramize. Nedense doktor olduğuma karar vermişti. Kocası var mı? Yok. Ne yapsın zavallı? Bizim Taha'ya bakıyor. Geçinip gidiyor işte. Güzelmişti ama. Vah vah. Diğerlerinin gözlerini kaçırdıklarını hissettim. Günay'a, Taha'ya bakmak işinin de ne demek olduğunu sordum. Taha Raşit'in tek oğlu. Dil gelişimi uluslararası projesinde benim incelediğim çocuklardan birisiydi ya, bunları öyle tanıdım zaten. Bilmiyordum. Unutmuşsun. Hani diyordum, bir çocuk vardı. Konuşma özürlü sanıyordum. Meğer 8 kızdan sonra doğmuş. Çocuk Moh diyor. Anne, 8 abla, halalar, teyzeler hepsi birden koşuyor. Su mu, çiş mi, yemek mi, karnın mı ağrıyor? Oğlan da hangi seçeneği benimserse bir Moh daha çekiyor. Dileği yerine geliyor. Konuşmasına gerek yok. İşte o çocuk bu çocuk. Ramize Taha'ya bakıyor derken araştırma projesini kastediyor. Neyse, gözlerini kaçırdılar. Ama çaktırmadan süzdüklerinin farkındayım. Tabii giysilerimi beğenmediler. Tabii takısızlığıma hayıflandılar filan. Şimdi hepsi ara ara oynamaya kalkıyorlar. Ama kimse beni çağırmıyor. Anlıyor musun? Beceremeyeceğini anladılar demek. İlk bakışta. Normal koşullarda, böyle bir durumda, yani aşina olmadığımız insanların arasında biz üstünlük taslamaktan, ukalalık etmekten korkarız, değil mi? Ne demek efendim kimsenin ezikliği yok? Tersine, o kadar güvenliler ki, insan kendisine ben bunlara yaranmaya mı çalışıyorum diye soruyor. Bizim Nesibe nerede bu arada? Mutfakta tabii. Gittim baktım, kazanlarla et, pilav, onlarla uğraşıyor. İncecik bir şey zaten, o koca kazanları indirip kaldırıyor. Bir tek o giyinip süslenmemiş. Şalvar eski şalvar, hırka eski hırka. Beni Serap'ın dairesine, çeyizleri göstermeye götürdü. Ha bu arada, ikinci kattan üçüncü kata çıkıyoruz. Aydınlıktan bakınca görünen denize nazır bir balkon var, kuzeye doğru. Bakıyorum, balkonda bir hareket var gibi. Tekrar bakıyorum, bir ördek öyle dolanıyor. Nesibe, ördek miydi o? Ördek abla, diyor. Ne arıyor burada? İşte, gözlerini kaçırıyor, gülüyor. Bilirsin nasıl güler. Ben de sanıyorum ki balkonu kümes yerine kullanmalarını kınayacağımı düşündüğü için mahcubiyetinden gülüyor. Meğer öyle değilmiş. Şimdi zifaf odasına çıkıyoruz ya, tül dantel bir yatak. Her tarafta örtüler, örtüler, işlemeler, işlemeler. Bunu bu yenge işlemiş, ötekini filan hala. Müthiş bir emek. Derken yatağın başucuna doğru bir bohça var. Nesibe o bohçayı gösteriyor. Oradalar. Ne onlar? Gidiyor, bohçayı alıyor, açıyor. Böyle dört köşe mendiller, etrafında dört parmak dantel örülmüş. Ne olduğunu anlıyorum tabii. Nasıl olacak şimdi bu iş? Ördek var ya abla, diyor Nesibe kıkır kıkır. Nasıl yani? Mendillerden 3-4 tanesini alıyor, koynuna sokuyor. Bir yandan da konuşuyor. Şimdi ördeği keseceğim, bunlara bulayacağım. O kadar şaşırmışım ki sonra işe yarayıp yaramayacağını sordum, iyi mi? El cevap, ördek kanı pes pembedir. Elini bu defa da cebine atıyor. Bunlar da va. Çıkardı gösterdi. Böyle mermi şeklinde kaya tuzuna benzeyen bir şeyler. Ne bunlar? Şaptır be kuzum, Mısır çarşısından aldım. Şap mı? Şapın ne olduğunu biliyordum tabii ama çocukluğumdan beri görmemiştim. Babam tıraş olduğu zaman kullanırdı. Hayal meyal hatırlıyorum. Anası götüne sokacak ki sıkılasın demez mi? Bir gülüyor bir gülüyor yerlere yatıyor gülmekten. Ben de en bilimsel halimle elimde şap inceleyip duruyorum. Tabii bunu gördükten sonra kalıp damadı görmek şart oldu. Tekrar aşağı indik. Az sonra da gelin, damat ve erkekler göründüler. Boğum boğum bir kız çocuğu, ter içinde zavallı. Beyaz saten dalga dalga sararmış. Damat 30-35 yaşlarında çam yarması gibi bir Rumeli göçmeni. Alı al, moru mor bir adam. paldır küldür geldi. Herkesin o arada benim de elimi öptü. Bu arada fon müziğimizde aldırma gönül aldırma. Hemen arkasından penceresi cam cama muallim. Raşit'in küçük kızı koştu, bacağına sarıldı. Enişte, benle dans edeceksin. Bunu duyanlardan bir alkış, adam ortada bir zeybek tutturdu. Raşit ve diğer abiler ellerinde rakı bardakları geldiler. Plak değişti, mastika. Ceketler çıkarıldı, bel kemerlerine asıldı. Omuzlarını, kalçalarını birbirlerine tokuştura tokuştura oynamaya başladılar. Gürültüyü duyan karıları koşturdular. Kamuoyu önünde 40 yılda bir sahiplenilmenin keyfini çıkardılar. Bir cilvedir başladı. Hemen arkasından da yemekler ve ağır bir rakı faslı. Beni olacağına bak, erkeklerin yanına oturttular. Ama gözüm Ramize'de. Nitekim 11'e doğru kaşkoz işaretlerini gördüm. Kadın kızını yukarı çıkaracak. Diğer Ramizeler de alarmda olmuş olmalılar ki hep birlikte davrandılar. Ama bizim Ramize ne dediyse dedi, hepsini oturttu. Gelinin peşinden koşan akraba kızlarını da durdurdu. Gözden kayboldular. Benim de aklım ördekte. Biz derken erkekler, daha bir 45 dakika aşağıda kaldık. Bu arada damat el birliğiyle sarhoş edildi. Hikayenin de sonu belli oldu. İçelim enişte, içelim. İçelim abi, içelim. Gerisini Nesibe anlatsın. Nesibe gülüyordu. Ne var ki anlatacak? Güvey yuttu mu bari? Ne var ki yutmayacak? Omuzlarını silkti, burnunu kıstı, gözleri kayboldu. Mutludur be adam, mesuttur. Bir cahallık etti diye kalsa mıydı kızcağız ortada? Cenab-ı Allah'ım istemez kulları kötü olsun. Olan zavallı ördeği oldu desene dedim. Niçin ama bir güzel pişirdim onu, güzelce yediler. Kim yedi diye sorsana dedi Günay. Yoksa damada mı yedirdiler? Nesibe'ye döndüm. Yoksa damada mı yedirdiniz? Yeni evlenmiştir adam. Güç kuvvet lazımdır. Adamı böyle aldatmak diye başladım. Ne diyeceğimi bilemedim. Günah değil mi diye sordum. Nesibe'nin gözleri sadece bir şaşkınlıkla açıldı. Niçin ama? Damat yetimdi, fukaraydı. Kimse ona kolay kız vermezdi. Dahası Serap'ı sevmişti. Yarın öbür gün çoluk çocuğa karışır, gül gibi yaşar giderlerdi. Serap da ona iyi karı olurdu. Fena mı etmişlerdi? 2. Pavlovich'ler Nesibe'yi İstanbul Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Dülger ve eşinin Hoş Geldin partisinde hizmet ederken tanıdılar. Parti, Dülgerlerin Rumeli Hisarı sırtlarındaki evlerindeydi. Pavlovich'ler İstanbul'un ulu çınarlarını halen muhafaza edebilmiş bu ender köşesindeki 3 katlı ahşap Osmanlı evine imrenerek baktılar. Bizim niye böyle bir evimiz olamıyor? Niye tatlım? Deniz üzerinde oturmaktan hoşlanacağını sanıyordum. Evet, ama insan Türkiye'de ise Türkler gibi yaşamalı değil mi? Profesör Pavlovich son bar kokusunu içine çekti. Haklı olabilirsin. Kapının üzerindeki arslan başlı tokmağa baktı. Gülümsedi. Rus işi, hoş. Tokmağın hemen yanındaki zili çaldı. Kapıyı Diana'nın neredeyse yarı boyunda 12-13 yaşlarında bir kız çocuğunun hacminde bir kadın açtı. Çilli, ufacık yüzünü, bembeyaz bir tülbent çevreliyordu. İri gül desenli bir şal var, çizgili bir gömlek, koyu patlıcan renkli bir yelek giymişti. Kırçıl sakallı ufak tefek David'i görünce gülen yüzü, ondan bir baş daha uzun Diana'yı fark etmesiyle sessiz bir kahkaha saldı. Burnunun etrafında toplandı, çekik gözleri kayboldu. ''Buyurun Monsieur'' dedi ve kenara çekildi. Arnavut kaldırımına, bahçedeki ulu çınarların arasından boğazı gören girişin iki yanına dizili toprak saksılara öylesine uyumlu bir desen çizdi ki karı koca Pavlovich'ler, Nesibe'nin hemen arkasından belirecek fesli, köstekli erkeğini beklediler. Onun yerine top gibi bir kız çocuğu sağda, ikinci kata çıkan tahta merdivenlerden gürültüyle atladı. ''Geldiler mi?'' Nesibe'yi kenara savurdu. ''Hay! I'm Professor Dülger's daughter. My name is Nilgün. N-I-L-G, üstü noktalı U-N. Diz boyu kestiği, moda gereği bastırılmadığı için kumaştan iplikler sarkıyordu. Blue jean'inin Levi's, üstünde bir baştan bir başa Grace, zamanın Broadway'inde çok tutulan bir pop operanın adı, yazan bir tişört giymişti. Çorapsız ayaklarındaki mokasenin markası Lumberjack'ti. Diana uzatılan eli karşıladı. Hi. Nice to meet you Nilgün, dedi David. I'm David Pavlovich and this is my wife Diana. I know, dedi çocuk. Yerinden kıpırdamaksızın başını geriye çevirdi ve bağırdı. Mami, misafirlerin geldi. Diana, Nesibe'nin başını önüne eğdiğini, daha da geri çekildiğini, duvara yaslandığını fark etti. Aynı anda önde Nevra, arkada Mustafa Dülger, koridorun ucunda belirdiler. Profesör Pavlovich, Diana, hello, hello, come in. We're waiting for you. Mustafa'yı Amerika'dan tanırım, diye anlatmıştı Günay. AID bursu ile gelmişti. Mülkiye'nin halk çocukları takımındandır. Ne demek o? Bilmiyor musun? Derler ki Türkiye ikiye ayrılır. Türkiyeliler, mülkiyeliler. Mülkiyeliler de ikiye ayrılır. Halk çocukları, orospu çocukları. Orospu çocukları ikiye ayrılırlar. Robert Kolejliler, Galatasaraylılar. Hiç duymadın mı? Duymamıştım. Halk çocukları mülkiyeye devlet okullarından duhul ederler. Dil bilmedikleri için hemen her zaman maliyeye girerlermiş. Mustafa da bunlardandı. Kütahya, Afyon oralardan bir yerdendir. Küçük bir memur çocuğu, zor okumuş, kendi imkanlarıyla biraz dil öğrenmiş. Sonra Maliye Bakanlığı'na girmiş, müfettiş olmuş. Oradan bir burs kapmış, Amerika'ya gelmiş. Bu kızcağızı, Nevra'yı Amerika'da buldu. O, ikinci sınıf özel okullardan birisinde baba parasıyla okumuş, Amerika'ya da baba parasıyla gelmişti. Yanılmıyorsam Antalyalıdır. Portakal bahçeleri, turizm işletmeleri filan fevkalade zengin bir aile. Okula gelirken sadece mücevherler takınır, Amerikalı kızların gözlerini yuvalarından oynatırdı. Mustafa lisans üstünü bitirince Türkiye'ye döndüler. Burada evlendiler. Mustafa doktorasını Türkiye'de yaptı. Sonra tekrar Amerika'ya, bu defa da görevli gittiler. Çocukları orada doğdu. Orada doğurdular demek istiyorsun. O hep öyledir. Evli öğrenciler ne yapar eder, Amerika'da doğururlar. Nevra Dülger, Pavlovich'lere oturdukları yeri kapıcılığını yaptıkları apartmanın yanındaki yeni binada boş daire olduğunu haber veren Nesibe kanalıyla bulmuştu. Ancak anlaşılan beklenilebileceğinin de ötesinde ters bir ev sahibine çatmışlardı ki, yıllık peşine tuttukları süper lüks daire, akıl sır almaz bir soruna dönüştü. O yıl erken bastıran sonbaharın nemli poyrazı, Bostonluları bile titretecek kadar keskindi. Ama kalorifer yanmadı. Alt katta oturan ev sahibi, Hacı Laz müteahhit, konuşmaya gelen Amerikalıları omuzunun üstünden seyreden örtülü kadınlarını içeri yolladı. Tesbihini şakırdattı ve ciddi ciddi soba kurmalarını önerdi. Merkezi sisteme bağlı olduğundan sıcak su da yoktu. Diana ömründe şofben kullanmamıştı. Tüp gaza gelince, ama Nevra diye önledi Diana, bu bir bomba. Kontrat, rica, Hacı Bey yabancılara rezil oluyoruz, fayda etmedi.